Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden. Evet, programımıza hoş geldiniz. Sadri Sema, eski İstanbul hatıralarında tanınmış bir isim. Gazetecilik yapmış, Sultanahmet devrinde yaşamış. Sultanahmet hakkındaki intibaları pek hoş değil ama eski İstanbul hayatını anlatması bakımından istifade edilecek bir kaynak. Mehmet Saadettin Bey. Onun eski İstanbul hatıralarından bir nebze sizlerle paylaşmak istiyoruz. Atlar, arabalar, taşıt vasıtalarını anlatıyor Sadri Sema eski İstanbul'dan hatıralarda. O çağlarda otomobil, otobüs, kaptı kaçtı, kamyon, cip, motosiklet, motorbot filan yok. Karada arabalar var. Kupa arabası, fayton, talika, birik, macir arabası, öküz arabası, yük arabası, beygir, eşek ilahir. Kupalarla faytonlara ikişer beygir koşulurdu. Talikalar, macir arabaları tek beygirliydi. Aralarında iki beygir olanlar da olurdu. Öküz arabaları, manda arabaları köylerden sebze ve erzak getirirlerdi. Bir de şehirlerden sayfiyelere gidenlerin, yazlıklara gidenlerin eşyalarını taşırlardı. Bu arabalarla uzak tenezzühlere, gezintilere de gidilirdi. Mesela Alem Dağı'na, Tomruk, Mama, Kayış Dağı, Fener, Çifte Havuzlar, Erenköy, Çamlıca, Libade, Çırpıcı, Veli Efendi, Bakırköy gibi o zamanın meşhur mesire yerlerine bu öküz arabalarıyla gidilirdi. Varlıklı bahtiyarların hususi arabaları vardı. Bunların Macar, İngiliz, Arap hayvanları, atları bulunurdu. Arabalarını da usta seyisler kullanırdı. Kupalar, faytonlar, macir arabaları Eminönü'nde, Üsküdar, Kadıköy, Boğaziçi, İskele meydanlarında beklerlerdi. Vapurlardan çıkan müşterileri alıp dairelerine, iş yerlerine götürürlerdi. Akşamları da iskelelere getirirlerdi. Şehrin birçok semtlerinde böyle araba meydanları vardı. Yedikule, Topkapı, Edirne Kapı gibi. İstasyonlar da arabaların toplantı yeriydi. Akşam üzerleri hükümet kapıları da öyle olurdu. Fener, Kuş Dili, Kağıthane gibi gezi yerlerine bunlarla gidilirdi. Bazı mesirelerin araba gezintileri o çağlarda çok şöhret almıştı. Hele Büyükdere'nin araba piyasası dillere destan salmıştı. Sürücü beygirleri sürücüler tarafından idare edilirdi. Bunlar müşterilerini hayvanlara bindirirler, kendileri hayvanın peşinden tuta taban yarışırlardı. Bir çağ ki haylaz çocuklara, mektep kaçkınlarına adam olacağın yok. Bu gidişle beygir sürücüsü olacaksın. Veya senin akıbetin yeni camide arzuhalcilik gibi sözler söylenirdi. Böyle olmakla beraber ben beygir sürücülüğü için pıçkınlığın, külhaniliğin raconlu bir dalı, bir kolu inancında, kanaatinde bulunan avareler tanırım. Gençler bilirim ki, işini, gücünü bırakmış, beygir sürücülüğü yapmış ve bununla çalım satmıştır. Ayaklarında tulumbacı yemenisi. Yemeni, kaba, hafif bir ayakkabı. Başında siyah bir fez yahut yalın ayak, başı kabak, iskele meydanlarında, geçit başlarında dikilirler, hayvanlarına müşteri bindirirler. Tabanları yağlayıp yağlayıp peşinden koşarlar ve belki de bu serseriliğin tadına doymazlar. Öküz arabalarıyla, manda arabalarıyla, tenteli arabalarla alemdağ, çifte havuzlar, taş delen, yakacık seyranlarına, hele köy düğünlerine gitmek birbirinden hoş, başka başka bir alemdi. Bu arabaların içine şilteler, yastıklar, halılar döşenirdi. Üzerlerine süslü tenteler çekilirdi. Yiyecek, içecek şeyler, torbalar, sepetlerle arabanın arkasına bağlanırdı. Yola çıkılırdı ki, İşte işin alaylı ve kalaylı tarafı buydu. Çapraşık ve karma karışık tarafı. Hangi yola? O çağlarda bu köylere yol nerede? Yol denilen yerler kendi kendine meydana gelmiş düzlükler de değil. Derinliklerden, yüksekliklerden, kayalıklardan, çalılıklardan, çöküntülerden, döküntülerden, söküntülerden ibaret. Her adım tehlike basamağı, zelzele kaynağı. Araba düşe kalka, dalgalana dalgalana, yol mu alır, yol mu açar anlaşılmaz. İçindekiler sarsıla sarsıla, çarpışa çarpışa, zıplaya zıplaya, daha yol yarısını bulmadan birer harabeye dönerler. Birkaç saatlik ömür sürmeye giderken birer yıllık ömür kaybederler. Hırçınlaşırlar. Araba bir kayaya çarpar, bir çukura gömülür, toslaşırlar. Ve eğlenecekleri ormana mı, su başına mı, dere kenarına mı aygın baygın ulaşırlar. Bu da bir çocukluk hatırası. O çağlarda şunun bunun ağzında dolaşırdı. Derlerdi ki faytonla gezmek insana gurur verir. Bu da o çağların bir hatırası. Bir türküden dört mısra. Üstü açık faytonda, gezerim piyasada, harf atarım kızlara, hovardayım hovarda. Şimdi çoluk çocuk, kadın erkek, büyük küçük birçok insan çiğneyen otomobil, otobüs, kamyon, cip, kaptı kaçtı, motosiklet, bisiklet, arabanın ve bir hayli de hayvanın yerini almış. Faytonu da öküz arabasını da, hatta tramvayı da hayrete salmıştır. Bu gidişle pabuçlarını da büsbütün dama atacak, beygirleri ve eşekleri de, insanoğlunun yeni bir tuzağına düşmezlerse, kudret fevkinde yük taşımak zahmetinden kurtaracaktır. Karadaki arabalar ya denizdeki muvasalat, sandal, piyade, ateş kayığı, pazar kayığı, balıkçı kayığı, mavna, romörkör, çatana, boğaz vapurlarıyla oluyor. Ateş kayığı 3 veya 4 çift kürekle çekilen hafif dar uzun kayıktı. Boğaz içinde faaliyet gösterirlerdi bunlar. Yangın esnasında yangın tulumbalarını tulumbacıları naklederdi. Piyadeler narin yapılı tenezzüh kayıklarıydı. Maun renginde, iki ucu sivri. Bunlar eski devirde çok rağbet görürdü. İki çifte kürekli olanları da vardı. Beş çifte, yedi çifte denilen saltanat kayıkları da vardı. Ki onlar büyük ve köşklü piyadelerden başka bir şey değildi. Bunlar daha süslü, yaldızlı, yıldızlı falan olurdu. Bunlarla, yani piyadelerle Göksu'da, Kanlıca'da, Çubuklu'da, Büyükdere'de, Tarabya'da, Emirgan'da, Kalamış'ta, yani bunların kıyılarında ve koylarında alemler ve deniz piyadeleri yapılırdı, piyasaları yapılırdı. Cennetliklerin hususi piyadeleri olurdu. Bu kayıklar itinayla boyanır, cilalanır, pırıl pırıl yanardı. Bunların aylıklı kayıkçıları, kürekçileri vardı ki kar gibi beyaz, bol çakşırlar, yani şalvarlar, kolları ipekli, tiril tiril beyaz hilali bürümcük gömlekler giyerlerdi. Eski İstanbul hayatında ve Boğaziçi tenezzühlerinde, gezintilerinde bunların çok kıymetli yerleri ve hatıraları vardı. Mavnalar gemilere ve yakın kıyılara yük taşıyan güvertesiz büyük teknelere verilen isimdi. Bunlar da ihtiyarladı ama düşe kalka yaşayanları eksik değil. Hala vapurlara yük taşıyorlar, vapurlardan yük alıyorlar, eşya naklettikleri de oluyor. Çatana, filika büyüklüğünde islimle işleyen deniz teknesiydi. Yani buna küçük vapur dense olurdu. Pazar kayıkları Boğaziçi'nin hemen her iskelesindeydi. Ve ayrıca her köyde bir pazar kayığı iskelesi vardı. Bu kayıklar arasında şunun bunun vakfı olanlar da vardı. Bunlar daha evvelleri Boğaz halkını da taşırlarmış. Benim yetiştiğim günlerde Boğaz köylerinin mahsullerini İstanbul'a indirirlerdi. Meyve sebze taşırlardı. Çengelköy'ünün salatalığını, Arnavutköy'ün çileğini. Göç eşyası taşırlardı. Boğaz'dan kışlığa dönen, kışlıktan Boğaz'a sayfiyeye gidenlerin eşyasını taşırlardı. Bu arada kadın erkek yolcu naklettikleri de olurdu. Bugün de sebze vesaire taşıyorlar iseler de eski faaliyetleri duraklamıştır. Onlar da işlerini motora devretmeye başlamışlardır. Pazar kayıklarının halılar, kilimler, şiltelerle döşenerek zurnalar, gırnatalar, çifte naralarla tenezzühler yapıldığını, geceleri fenerler, kandiller ve meşalelerle donatılarak Boğaz'da dolaşıldığını benim gibi ihtiyarlar iyi hatırlarlar. Hatta bu kayıklarda ince saz alemleri ve fasıllar yapıldığı Çubuklu, Emirgan, Kanlıca, Vaniköy kıyılarında sabahlandığı da eksik değildi. Balıkçı kayıkları balığa, Alamana'ya, Iğrıba çıkarlardı. Alamana, balık avlanan veya yük taşımaya kullanan büyük kayıklara verilen isimdir. Uzunluğu 200-250 kulaç, genişliği 7 kulaçtan 25 kulaca kadar uzanan büyük ağları vardı Alamana. Iğrıp, balık ağına verilen isimdir. Bu balıkçı kayıkları balık avlayıp balıkhaneye getirirlerdi ki halen böyledir. Romorkörler, Boğaz'ın uzak köylerinden gelecek 4-5 mavnayı bağlar İstanbul'a getirirlerdi. Sakatlanmış vapurları çekerlerdi. Rüzgar bulamayan yelkenleri sürüklerlerdi. Bir de Boğaz'a giren çıkan gemilere yol gösterirlerdi. Çatanalar en ziyade, değerli dinleyiciler, asayişe memur polisin işine yarardı. Malum, çatana filika büyüklüğünde küçük vapura verilen isim. Bunların lüks olanları da vardı. Boğaz malıydı bunlar. Tersaneden de bazı nazırlar için hususi çatanalar, istimbotlar tahsis edilmişti. Rahmetli Ahmet Mithat Efendi'nin de bir çatanası vardı. Bu çatana Beykoz'dan fıçılarla sırmakeş veya namı diğer simkeş suyunu yüklediği mavnaları çeker İstanbul'a getirirdi. En nihayet şirket vapurları, yani şirket hayriye vapurları Boğaz'ın şenlenmesine çok hizmet etmiştir ki günümüzde de bunlar şehir hatları, vapurlar olarak varlığını devam ettirmektedir. İstanbul'un eski devirlerde şöhret almış mesireleri pek çoktu. Bunların bir kısmı hakkında türlü yazılmış kitaplar, yazılar naşredilmiştir. Ben bu gezinti ve eğlenti yerlerini kendi görüşüme, kendi düşünüşüme göre anlatacağım. Sırası geldikçe ve hatırladıkça bunlar üzerinde konuşuruz. Fakat şimdi daha ziyade kıyıda köşede bulunulan gezme ve eğlenme yerlerinden bahsedeceğim ki, bunlar oraların devamlı müşterileriyle beraber ortadan silinmiş ve kayıplara karışmışlardır. Koruluk, Üsküdar'ın ilkbahar mesiresiydi mesela. Sırtını koşu yoluna dayamış, bir kolunu Bağlarbaşı'na, bir kolunu Seyyid Ahmet Deresi'ne açmış, Nuh kuyusuna karşı arka üstü yatmış bir yeşillikti. Bir yeşillik ki baştan başa beyaz salkımlarla süslenmişti. Eteklerinden de varlığı yokluğu belli olmayan bir derecik geçerdi. Etrafı uzaktan, açıktan köşklerle, bağlarla, bahçelerle, bostanlarla çevrelenmişti. Bahar geldi mi, ortalık yeşillendi mi, çiçekler açtı mı, bülbüller öttü mü, bütün Üsküdar halkı buraya akın ederdi. Hem de ne akın, baskın yapar gibi. Kadın erkek, çoluk çocuk, genç ihtiyar dökülürlerdi bu güzel, bu kuytu mesirenin bayırlarına, çayırlarına. Beyaz salkımların ıtırlı nefesleri altında yerler, içerler, gülerler, söylerler, eğlenirlerdi. Nuh kuyusundan koruya kadar uzanan, yayılan bayırlara papatyalar ve gelinciklerle işlenmiş yeşil halılar serilir, serpilirdi. Papatya, gelincik ama bunlar köşe bucak viranelerde gördüğümüz cılız çiçekler değil burada. Beyazlı sarılı, katmer katmer açılmış papatyalar, lale ve yakut, pençe pençe, kandil kandil saçılmış gelincikler. Kırmızı, beyaz, sarı renklere bürünmüş bir çiçek deryası dalgalanır gözlerde ve gönülleri dalgalandırır ve insan bu güzellik karşısında rüyalara dalar ve taze sevinçler içinde kalırdı. Yüreklerde yanıp tutuşan renklerle işlenmiş olan bu yollardan inilirdi koruluğa. Bahar ışıkları altında tadına doyum olmazdı bu yolların. Şu kadar ki bu çiçekli ve renkli inişin solunda Karacaahmet denilen Adem ummanının, şair İsmail Safa'nın mezaristanı gördüm bakarken Üsküdar'a, ki benzerdi serapa, karanlık bir diyara dediği ebediyet kapısının, beka mahşerinin karanlık servileri, kapkara gölgeleri ve soğuk ıslıkları insanı bir an dumanlı uçurumlara sürüklemekten geri kalmazdı. Ama koruluğa gidiyoruz. Orada güzelliklerin rengi, sevdaların ahengi var. Bülbüller ötüşüyor orada, güller uçuşuyor. Kim dinler mezarlıkların haşyetini, kim işitir servilerin işli inlemesini, kim bakar o karanlık memlekete? Beride sevda güneşleri yanıyor, renk renk çiçeklerle işlenmiş yeşil ipek seccadeler üzerinde. Aşkın kitabını okumak var. İnerdik o yollardan, giderdik koruluğa. Zurnalar, gırnatalar, zilli maşalar, çifte naralar, şarkılarla, türkülerle, hey heyli, medet amanlı gazellerle. Yerden bahar fışkırır, gökten bahar dökülür. Ufuklarda güvercin renginde bahar bulutları. Bir füsun ummanı, bir neşe tufanı. Sanki çiçek yağmurları altında kaynıyor, dalgalanıyor. Ötede bir aile ateş yakmış yemek pişiriyor. Beride bir çiçek kümesi şakalaşıyor. Çocuklar koşuşuyor. Salıncaklar havalanıyor. Menekşe, gül, sümbül yeldirmelere bürünmüş hanımlar. İpek, canfez çarşaflı, peçeli hanımlar. İşlemeli maşrahlarla salınan hanımefendiler. Tüllü köpüklü, al, mor, nar çiçeği, enguvar, erguvan rengi şemsiyeler. Hülyalı çiçek demetlerine benzeyen yelpazeler. Bu koruluk alemi bir hayal, bir rüya saltanatıydı ki anlatmak kabil değildir. İşte burada kadın erkek genç ihtiyar. Bir bahar mevsimi ömür sürer, genci daha gençleşir, ihtiyarı daha dinçleşirdi. Şu var ki bu koruluğun, bu saltanatı yalnız bir bahar mevsimine mahsustu. Bahar gülleri eridikçe koruluğun heyecanı küllenmeye başlar, güzellik tufanı sararıp solardı. Yerlere yaz dökülmeye başladı mı el etek buradan çekilir, halk başka gezme yerlerine serpilirdi ki koruluğun mabadı arkası Üsküdar semtinde duvar dibi Haydar Paşa, Şemsi Paşa ve Şemsi Paşa'nın bostanlarıydı. Koruluk, gençliğin kapısına ayak bastığım günlerde benim de çok sevdiğim bir yerdi. Hatta ben buraya yalnız baharlarda değil, yazında sonbaharda da giderdim. Böyle her mevsim, zaman ve imkan buldukça burada gezip dolaşmayı çok severdim. Şairliğim tutardı. Yeniden sanki canlanır ağsan, sonbaharı neden sever insan? Kuru bir pembelik içinde hazan, işte her köşe mahşeri elvan, bunda da başka bir güzellik var gibi saçma sapan şiirlerle güya hislerimi, hayallerimi, fikirlerimi tespit etmek isterdim. Sonra hepsini kaybettim. Baharlarda koruya gittiğim günlerin hatıraları var. Şemsi Paşa, Üsküdar'ın deniz kıyısında Beşiktaş'a, Beyoğlu'na, İstanbul'a, Sarayburnu'na, Kız Kulesi'ne karşı eski bir saray yeriydi. Bu saraydan kala kala yıkılmış bir rıhtım, dağılmış duvarlar, mermer parçaları kalmıştı. Bir de yanlarda kapı yerleri olduğu anlaşılan açıklıklar, duvar çöküntüleri. Meydanın arkasında Rumi Mehmet Paşa Camii'nin eteklerine rastlayan kısmında bir kır kahvesi. Bu kahvenin önünde ve yanlarında ötevere ekilmiş bir bahçecik. Halk buraya dökülürdü yaz günleri öğleden sonra. Denizin tuzlu ve serin havasına karşı dinlenir, eğlenirdi. Kenarlardaki taşların üstüne örtüler, kilimler sererlerdi. İstanbul göklerinin menekşe bulutları altında, boğazın buralarda kaynaşan lacivert akıntıları karşısında vakit geçirirlerdi. Simitçiler, helvacılar, mısırcılar, dondurmacılar, şerbetçiler de alışveriş yaparlardı burada. Halk eğlenirdi. Çocuklar güler, koşar, şakırdı. Kadınlar, erkekler, voliden dönen, deniz kenarında ağlarını çeken balıkçıları, ağların içinde pırıl pırıl çırpınan zavallı balıkları seyrederlerdi. Voli, balıkçı kayıklarını balıkları çevirmek için denize çepeçevre ağ salmalarına denir. Şemsi Paşa'daki kahveye gelince orası erkeklerin bir toplantı yeriydi. Benim hatırladığım tarihlerde buraya tanınmış pehlivanlar gelirdi. Ufak tefek güreşler de tutarlardı. Hatta o devirde Cihan pehlivanı olan Kara Ahmet'le ben burada tanışmıştım. Yarım asırlık zaman geçti. Bu baba yiğit sevimli simasıyla gözlerimin önünden gitmez. Bana onu şimdi her gün hatırlatan bir tesadüf de vardır. Ekseri günler divan yolundan geçerken Adliye Kıraathanesi'nin camları önünde Üsküdarlı Hakkı Pehlivan'ı görürdüm. Orada nargile içer, selamlaşır, şakalaşırdık. Görmezsem arkamdan seslenir, ihtiyar, ihtiyar derdi. İşte Şemsi Paşa meydanında bu Hakkı Pehlivan'la Kara Ahmet Pehlivan soyunup el ense tutuşur güreş idmanları yaparlardı. Bana ihtiyar diye seslenirdi ama o da ihtiyar oldu. Bu Şemsi Paşa Meydanı'nın Ayazma tarafına uzanan, oradaki karakol binasıyla Ayazma Camii'nin ilerlerine tesadüf eden sahillerde yazmacılar yazmalarını yıkarlardı. Bir baştan bir başa iplere asarlar, havalandırırlar, kuruturlardı. Bu renkli, çiçekli, çeşitli yazmaların göz okşayan çırpıntılarla havalanması, dalgalanması çok hoş bir manzara teşkil ederdi. Yazmacılık o devirde başlı başına ince ve kıymetli bir sanattı. Hatta Ayazma'da basmahane, yazmahane denilen bir de iş ve işleme yerleri vardı bunların. Akşamlara kadar oralarda yenilir, içilir, eğlenilir, gezilir, vakit geçirilirdi. Kız Kulesi yakut küpelerini takınca herkes derlenir, toplanır, evlere dönerlerdi. Donanma ve şenlik geceleri de Şemsi Paşa kalabalık olurdu. Donanma gecesi, padişahın tahta geçiş yıl dönümlerinde ve yaş günü yıl dönümlerinde her yer çiçeklerle ve ışıklarla süslenirdi. Ona donanma denirdi. İstanbul'un, Beyoğlu'nun, Beşiktaş'ın kandillerle, fenerlerle, meşalelerle donanmış binalarını, denizde ışıklarla aydınlatılmış vapurları, her taraftan yükselen havai fişeklerin göklerden kandil kandil, salkım salkım, sümbül sümbül dağılıp saçılmalarını seyrederlerdi. Meydanda çanak maytapları yakarlardı. Çarkı felek fişekleri çevirirlerdi. Işıklar, renkler, kahkahalar içinde gece yarılarını bulurlardı. Hatırlayanlar vardır. Ertesi gün gazetelerde donanma gecelerinin tahsilatı okunmakla bitirilmezdi. İstanbul'un, Üsküdar'ın, Boğaz'ın her semtinde en büyük kaşhaneden en izbe bir eve kadar sahiplerinin isimlerine, binalarına astıkları kandillerin, fenerlerin sayılarına kadar sütun sütun yazılar çıkardı. Bu donanma yazılarının o devre mahsus klişeleri vardı. Filan Paşa'nın konağı binlerce kandili Süreyya misal ile süslenmişti. Felan Bey'in köşkü ve bahçesi baştan başa fenerler, rayetler, levhalar ile müzeyyendi. Şu sokak evrak ve ezhar ve rengarenk fenerler ve kandiller ile süslenmişti. Öteki dükkan elvah-ı münevvere ile süslenmişti. Falancanın Yeniköy'deki sahil hanelerinde sabahlara kadar bir ince saz takımı icra-i ahenk eylemiş ve ayrıca bir bando terennüm saz olmuş, kuzzar ve züvvar, şekerler, şekerlemeler, şerbetler, limonatalar, dondurmalar ile izaz olunmuştur. Yani sabaha kadar bando çalmış adamın yalısında, hazır bulunanlar ve ziyarete gelenlere de şeker, şekerleme falan ikram edilmiş. Şemsi Paşa bostanları, harem ve selamlık olmak üzere yazları Üsküdar halkının başka ve başlıca bir gezinti yeriydi. Kadınlar yiyecekleri içecekleriyle gelirdi, bostanların arka taraflarına geçerler, serpilirler, yerleşirler, yayılırlar, saatler geçirirlerdi. Buralarda hıyar turşusu yenir, turşu suyu içilirdi. Erkekler bostanların kapısı içindeki meydanda otururlar, turşu yerler, turşu suyu içerlerdi. Şimdi bu iş modern mi diyelim, başka bir şekil aldı. Divan yolunda, Çemberli Taş'ta, çarşı kapıda süslü turşucu dükkanları açıldı. Bunların arasında baştan başa yeşile boyanmış ve içlerinde çalışanlar tepeden tırnağa kadar yeşillerle donanmış dükkanlar bile peydah oldu. Eski bostanlar ve bostan turşuları da napeydah. Şurası muhakkak ki Şemsi Paşa bostanlarında yapılan, hazırlanan turşuların nefaseti ve lezzeti o çağlarda dillere destan olmuştu. Bilhassa şikemperverlerin, yani işkembesine, boğazına düşkün olanların ve camı cam erbabının dilindeydi. Ne oldu o dağ gibi turşu fıçıları, o merdivenle çıkılan fıçılar? Ne diyelim? Sabit müsaade eder mi şair bilmem ama böyle işlerde şikemharlarındır bostan demekten kendimi alamıyorum. Evet, bostan. Ama hani ağızları alabildiğine açık kuyulardan, gözleri bağlı atlarla, eşeklerin su çektikleri ve döne döne bostan dolabını çevirerek çile çektikleri bostan. Göksu'dan söz açılınca kulaklarımı kamış ışıltıları okşar. Gözlerimin önünde mürver yağmurları dökülür. Bu derenin iki kıyısı sazlar, kamışlar, mürverlerle süslüydü. Mürver, hanım eli ailesinden, yaprakları karşılıklı demet durumundaki beyaz çiçeklerinden de tıpta istifade edilen bir ağaççıktır. Meyvesi zeytine benzer. Sonra o şimşekler, hançer parıltıları. Evet, bu ufak derenin içinde ne cenkler olurdu ne savaşlar. Derenin her kıvrımı bir siper, her kuytusu bir burç, her gölgesi bir bağru idi. Herkes gezde ve gözde. Avını gören okunu fırlatır, yanına yaklaşana hançer üşüşür. Yahu böyle şey mi olur? Ne işitilmiş, ne tarihe geçmiş bunlar diyenler olur. Kim demiş? Ne meydan muharebeleri gördü bu dere? Birkaç devrin, birkaç hayatın aşk ve hüsn güzellik cenklerine, sitem ve gamze savaşlarına şahit oldu. Göksu deresinde göze çarpan şeyler şunlardı. İki çifte, üç çifte maun piyadeler, renk renk sandallar, bunların içinde yaşmaklı feraceli hanımlar, kanaryalar, papatyalar, birbirinden şık, birbirinden süslü. İhtiyar kurtlar, beyaz hilali gömleklere, kar gibi beyaz çakşırlara bürünmüş kürekçiler. Bunlar dereyi bir baştan bir başa, hatta derinliklerine, kuytuluklarına kadar işgal ederlerdi. Her kayık, her sandal bir gölgede, bir kıvrımda yer alırdı, yer alırdı ama karşılıklı. Gözler ve gönüller çarpıntıda. Bir iki göz çarpışması, bir iki dudak bükülmesi harp işareti, harp ilanıydı. Haydi efendim, iki taraftan gamze okları atılmaya, yüreklere hançer üşürülmeye başlanırdı. Ortalık allak bullak olurdu. Ama kayıklar, sandallar birbirine girmez. Hanımlar, beyler yan yana bile gelmezdi. Hiçbir yerinden kımıldamazdı. Zevkine doyulmaz bir gönül muharebesiydi. Yaralananlar olmaz mıydı? Hesapsız. Fakat ne bu okların ne bu hançerlerin yaraları gözle görünmezdi. Kanları yalnız yüreklere akardı. Bu tatlı muharebeler rüya oldu. Bir iki şiddetli yağmur, bir sel, bir tuğyan bu dereyi baştan başa kumla çakılla doldurdu. Gençleri, ihtiyarları mahveden, fakat civanlığından bir şey kaybetmeyen zaman da karıştı araya. O tantanalı göksu, şimdi ıssız, sessiz, kimsesiz bir dereciktir. Dalgacıkları üzerinde, gölgelerinde, kuytularında, eski sevda cenklerinin, aşk ve hicran serencamlarının füsunlu, büyülü hatıralarını düşünerek gizli gizli ağlamaktadır. O sandallar, o kayıklar, o kikler neydi? Bunları kimler yapardı? Kayıklar tütün renginde, sandallar binbir çeşit renkte. Kikler, yani dar uzun hafif yarış kayıkları, birer yaprak. Bunların arasında iki üç çifte, üç çifte olanları da vardı. Her birisi sanat eseriydi. İnkılap rüzgarları, yani meşrutiyet, bu hakikatleri hayal yaptı. Birer yaprak gibi alıp götürdü. O yaşmaklı, feraceli, çarşaflı, peçeli, yelpazeli, şemsiyeli, renk renk hanımlar, hanımefendiler, al mor fesli, çiçek gibi süslü beyler, efendiler de Göksu Deresi'nin altın sularıyla beraber akıp gittiler. Şimdi küçük su, gazinolarıyla, plajlarıyla, kağıt helvalarıyla, susamlarıyla, mevsiminde yer yer kaynayan mısır kazanlarıyla kucağını yeni nesillere açmıştır. Evet değerli dinleyiciler, Sadri Sema'nın eski İstanbul devrine ait gezinti hatıraları bu kadar. Haftaya bir başka programda başka hatıralarla beraber oluncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.